Ayrım 15.
Mustafa Kemal derhal tüm yönetimi ele aldı. Korkunç bir enerjiyle yeni savunma hattını oluşturmak ve ilerlemekte olan Yunanlıları karşılamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada attan düşmesi sonucu kaburga kemiklerinin kırılması 2 gün yatakta kalmasına neden oldu. Eski böbrek sorunu onu kaygılandırıyordu. Temmuz sıcağı son derece etkiliydi. Fakat onu hiçbir şey durduramazdı. Büyük bir enerjiyle coşmuş olarak herkesi savaşa sürdü. Ardından da Sakarya Irmağı'nın gerisinde hazırlıkları yapılan cepheye yollandı. 35. Sakarya Irmağı tıpkı bir karşı akıntı yüzünden sahilde kırılan ve karışan büyük dalgalar gibi kırılarak karma karışık düşmüşe benzeyen, birbiri üstüne dizilmiş bir dağ silsilesinin bulunduğu dağlık bir bölge arasından akıyordu. Yunanlılar 24 Ağustos 1921 günü şafak vakti Ankara yolunun iki tarafında yer alan Türklerin son savunma hattının tam üstünde bulunan bu tepelere ağır bir top ateşiyle ilk hücumu başlattılar. Türkler gibi Yunanlılar da kendilerini mutlak bir çılgınlığın coşkusuna kaptırmış bir halde süngüleri ellerinde pervasız bir cesaretle birbirlerinin üstüne atıldılar. Bu saldırıda tarafların hiçbirinde ahlaki üstünlüğün izi bile yoktu. İki tarafta kalıtsal bir nefretin kiniyle dop doluydu. Türkler vatanları uğruna savaşıyorlardı. Yunan ordusunun yarısı ise yerel Rumlardan, yani vatan hainleri olarak idama mahkum edilmiş Türk uyruklarından oluşmaktaydı. Aynı şekilde onlar da yenildikleri takdirde bütün umutlarını yitireceklerinden, yaşamları ve ülkeleri uğruna tüm yürekleriyle çarpışıyorlardı. Siperlere girmeyi reddeden bir Yunan alayı, kendilerine yetişen tümen kurmaylarıyla birlikte makinalı tüfek ateşi altında kalıp yok edildiler. Bir Türk taburu savaş alanında kararsızlık gösterince Liva kumandanı siperden çıkmış, tabancasını çekip Miralay'ın kafasını uçurup kaçmakta olan taburu durdurmuştu. Ancak bu arada kendisi de Yunan kurşunlarıyla paramparça olmuştu. Bir tümen askerlerinin 1/4'ünü kaybederken bir diğeri tümüyle yok olmuştu. 8 tümen kumandanı Süngü Savaşı'nda öldürülmüştü. Birbirini izleyen 14 gün boyunca Ağustos güneşinin kavurucu sıcağı altında levazım hizmetlerinin de çökmesiyle su kıtlığı başlamış ve asker sayını bir avuç darıya düşmüş olmasına karşın Yunanlılar hala pervasız bir taşkınlıkla saldırmayı, Türkler de çetin bir savunmayla mevkilerine tutunmayı sürdürmüşlerdi. Alagöz köyünün az ötesindeki Türk hattının gerisinde bulunan karargâhtaki odasında Mustafa Kemal tedirgin bir tavırla bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Kurşuni kaputu omuzlarında, yüzü kül renginde ve gergindi. Kaburga kemikleri ona hala acı verdiği için hafifçe topallıyordu. Giysilerinde üzerinde olarak çok az uyuyordu. Ara sıra yemek yiyordu. Aralıksız seller halinde akan raporları dinliyor, masaya iliştirilmiş haritaya dalarak derin derin düşünüyor, gelen son haberleri değerlendirip planlar yapıyordu. Geceleri bir gaz lambasının ışığı altında Yunanlıların nereden ve nasıl saldıracakları ve kendisinin nasıl daha evvel harekete geçip onları durduracağına ilişkin tüm olasılıkları yüksek sesle düşünerek haritadaki bayrakları hareket ettiriyor, böylece savaşın gidişini yeniden gözden geçiriyordu. Ara sıra Arif'i çağırtıyor ve ona ayrıntılarla ilgili bazı sorular soruyordu. Arif kumandanların çoğunu ve araziyi çok iyi tanıyordu. Mustafa Kemal'e ikiz kardeşi kadar benzeyen yüzünü onun omuzunu üstünden eğerek örneğin X köyü mü 10 kilometre kuzeyde solunda iki tepecik var diyordu. O alayın kumandanı mı? Aptal ama tam bir asker. Adamları da deneyimli askerler. Top tüfek eksikliğinden korkuları da yok. Cephaneleri bittiği zaman kumandan da erler de süngüleriyle savaşacaklardır. Sonra Mustafa Kemal yeniden tüm olasılıkları yüksek sesle düşünerek hazırlanırken bir aşağı bir yukarı gezinmeye başlıyordu. Durum kritikti. Sakarya'da yenilecek olursa uzaklara, doğudaki dağlara kadar geri çekilmesi ve Ankara'dan vazgeçmesi gerekecekti. Bu Türkiye'nin sonu demekti. Bu savaş elde kalan son umuttu. Yunanlılar bir kanat hareketine girişmiş bulunuyorlardı. Onları çevirmeyi başarmaları tehlikesi vardı. Yunanlılara arkadan saldırmalı mıydı yoksa geri çekilmesi daha mı iyi olacaktı? Kendisine derhal 10 bin askerin gönderilmesini emredebildiği Gelibolu'daki günlerini özlemle hatırlıyordu. Şimdi ise her bir askeri çok dikkatli kullanması gerekiyordu. Hiçbir riski göze alamazdı. Dahası savaşın gerçek yönetimi ondan taburların, hatta müfrezelerin kumandanlarına geçmişti. Yedekteki birkaç birlik dışında, şimdilik savaşın sonuçları üzerinde hiçbir etkide bulunamıyordu. Tümüyle parçalanmış haldeki arazide, vadilerin köşelerinde, tepelerde, dağ geçitlerinde bazen bütün bir alay, bazen sadece bir onbaşı ile birkaç askerden ibaret birimler, kâh yenerek, kâh yenilerek bireysel savaşlarını sürdürmekteydiler. Karar verme yetkisi yüzbaşıların, astsubayların, hatta çavuş ve onbaşıların elinde kalmıştı. Gene de elinde kalan bir avuç ihtiyatıyla da olsa muharebeye hala Mustafa Kemal hükmediyordu. O uyaran ve coşku veren kişiliğiyle Türk ordusuna dişini sıkma ve mevkiini bırakmama cesareti aşılıyordu. Zaman zaman mevkiye hakim bir tepe kaybediliyor, yenilgi kesin görünüyor, Türk hattı bozuluyor, çatlıyor. Fakat her defasında en kritik anda ve en kritik noktada Mustafa Kemal yardıma koştuğu için kırılmıyordu. Arazinin her santimetre karesini öğrenmişti. Birliklerinin her birinin değerini, hatta her tabur kumandanının kapasitesini biliyordu. Alagözdeki odadan muharebeyi yürüten ve egemen olan Mustafa Kemal'di. Sürekli dövüşmekle geçen 14 günün ardından muharebenin sonucu hala belirsizdi. Fakat Mustafa Kemal kritik anın çok yakın olduğunun bilincindeydi. Bir taraf ya da diğer taraf tükenecekti. Üzerindeki baskı çok ağırdı. Odasında topallayarak bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Herkese, her şeye küfrediyor, lanetler yağdırıyordu. Yüksek sesle durumu tekrar tekrar gözden geçiriyordu. Çok geç kalmadan geri çekilmeyi mi emretmeliydi, yoksa mevkide tutunmayı mı? Gece yavaş yavaş çöküyordu. Saat 2 olmuştu. Telefon acı acı çaldı. Bir subay içeri girdi. Topuklarını hızla vurdu, onu selamladı. Fevzi Paşa sizinle görüşmek istiyor efendim dedi ve çıktı. Telefon odasında ahizeyi kulağına koyan Mustafa Kemal oturdu. Laz muhafızları ve kurmayları çevresinde toplanmaya başlamış, cesaret edebildikleri kadar yanına sokulmuşlar, kaygıdan beyazlaşmış yüzlerle konuşulanları dinlemeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal sesini yükseltmiş, ne diyorsun diye soruyordu. Durum bizim lehimize mi dedin? Yunanlılar güçlerinin sonundalar. Genel bir ricat hazırlığındalar. Büyük bir keyifle gülerek ahizeyi yerine koydu ve dönüp odasına gitti. Bir süre oturup bayrakların yerlerini değiştirip yeni baştan düzenleyerek oturdu. Lambanın ışığı altında yüzü son birkaç günün gerginliğini ortaya koyuyordu. Yanakları çekilmişti. Gözlerinin çevresinde kocaman koyu halkalar oluşmuştu. Sonra emirlerini bildirdi. Yunan saldırısı duraklıyor. Geri çekilecekler. İnisiyatifi ben alacağım. Bütün yedek birlikler buradan kuzeye sürülecek, dedi. Bahsettiği yeri harita üzerinde göstererek ve burada düşmanın çekilme hattı sıkıştırılacak. Sonra döndü ve kahve getirmeleri için seslendi. Köşeye kıstırılmış duygularının yarattığı gerilimle yine kahveyi getiren çavuş, lazlar, kurmayları dahil herkese küfretti. Ama sesine yeni, yumuşak bir ton yerleşmişti. Yunanlılar bir hafta daha dayandılar. Fakat artık hızları kesilmişti. Mustafa Kemal cephedeydi. Bir kere daha tam yerini bulmuştu. Savaşıyordu. Eskisi gibi askerlerin arasında siperlerdeki zorlu yaşamı sürüyor, hiçbir önlem almadan dışarı ateş hattına çıkıyor, çevresindeki bütün askerler öldüğü zaman bile yaralanmadan kurtulmayı başarıyordu. 22. gün Yunanlılar Sakarya Irmağı'nın karşı kıyısına çekilip dinlenmek için durdular. İlerledikleri hat boyunca önlerine çıkan her yeri sistemli bir şekilde yakıp yıkıyorlardı. Böylece arkalarında 250 kilometrelik bir çöl bırakmışlardı. Arkalarından son hızla Mustafa Kemal geliyordu. Ancak kısa sürede durmak zorunda kaldı. Türk ordusu yıpranmış ve bitmiş bir haldeydi. Etkili bir güç olmaktan çıkmıştı. İnsanüstü bir çabayla birkaç alay toplayıp yeniden düzenledi. Günlerce düşmanla teması kesmemek için yol aldı. Yunanlıları Temmuz'da yola çıkıp ilerledikleri ve Eskişehir'le demir yolu hattını kuşatan siperlerinde yakalamayı başardı. Onların karşısında bir hat oluşturup siper kazılması ve burasının korunması emrini verdi ve kendisi Ankara'ya koştu. 8. Bölüm 36. Ankara'da halk sevinçten çılgına dönmüştü. Ev eşyalarını toplamış, doğudaki dağlara kaçmaya hazır bir vaziyette top seslerini dinlemişlerdi. Artık güvendeydiler. Mustafa Kemal'i törenlerle karşıladılar. Ona bir Müslüman için en büyük onur olan gazi unvanını verdiler. Onun mutlak egemenliğini tanıdılar. Bu alkış tufanına yabancı ülkeler de katıldılar. Rusya ve Afganistan'dan, Hindistan ve Amerika'dan, hatta Fransa ve İtalya'dan kutlama telgrafları geldi. Ancak Mustafa Kemal asla hayallere kapılmadı. Evet, alkışlanmayı seviyordu. Kamuoyunun önünde gösterişle geçit yapmaktan, hayranlık odağı olmaktan, halkın kahramanı haline gelmekten çok hoşlanıyordu. Egemen ve buyurucu olmakta kararlıydı. Ancak gene de muhakemelerinde soğukkanlı, pratik, sağlamdı. Gerçeklerin farkındaydı. Yunanlıların ilerleyişi durdurulmuştu. Türkler ilk gerçek zaferlerini kazanmışlardı. Muhtemelen askeri üstünlük tersine dönmüştü. Ancak Sakarya kati zafer değildi. Sırtlarını duvara dayamış haldeki Türkler yok edilmekten kıl payı kurtulmuşlardı. Birazcık daha direnebilselerdi Yunanlılar galip geleceklerdi. Yunan askeri Türk askeri kadar cesur ve yürekli olduğunu göstermişti. Taarruzu hemen başlatmak hiç de akılcı olmayacaktı. Türk ordusu bunun için fazlasıyla hırpalanmış durumdaydı. Kendisi levazım hizmetlerini ağır zayiatı telafi etmek, yeni top ve tüfekler bulmak yoluyla bir bütün olarak orduyu en temelden düzeltinceye değin Yunanlıların hücumunu önlemek zorundaydı. Bütün bu işler haftalar, belki de aylar alacak ve zafer askeri örgütlenme ve savaşa olduğu kadar sivil halkın yiğitliği ve dayanma gücüne de bağlı olarak kazanılabilecekti. Derhal işe koyuldu. Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi'nin desteği ve şaşırtıcı bir enerji ve ustalıkla gece gündüz ordudaki yeniden düzenlemeyi sürdürdü. Silahlar, toplar, cephane ve makineler bulmalıydı. Fransa ile uzlaştı ve Fransız temsilcisi Franklin Boulon'la gizli bir antlaşma imzaladı. Antlaşma uyarınca Fransa, Suriye cephesindeki 80 bin Türk tutsağı serbest bıraktı ve 40 bin askerlik donanım verdi. Fakat bu bile yeterli değildi. Moskova'dan ödünç aldığı parayla İtalya ve Amerika'dan silah satın aldı. Askeri ihtiyacı vardı. Daha da çok askeri. Daha geniş halk tabakalarını askere çağırdı. Adam bulmak için bütün kasaba ve köyleri taradı. Bu ağır, sıkıcı, çetin bir işti. Hazırlık ayları birbirini kovaladıkça inanılmaz çabaları ve sevinç patlamasını kaçınılmaz bir tepki izledi. Halk baştan aşağı savaş yorgunuydu. Köylüler topraklarını işlemek ve sakin yaşamak uğruna barış için yeniden feryat etmeye başlamışlardı. Yunanlılar görüş menzilinden çıkmıştı ya, artık kaygılanmaya ne gerek vardı? Savaşa son vermenin zamanı gelmişti. Artık yorulmuşlardı. Muhalefet de kendini göstermişti. Sakarya önlerindeki tehlike anında Büyük Millet Meclisi'ndeki politikacılar Mustafa Kemal'e diktatör yetkilerini vermişlerdi. Şimdi başarı anındaysa iktidarlarını geri istiyorlardı. Her tarafta karışık oyunlar oynanıyordu. Subaylar hizipler oluşturmaya ve siyaset tartışmaya başlamışlardı. Kendisini Buhara emiri ilan etmiş olan Enver, Türkiye'ye dönmeyi umut ediyordu. Emir'in danışmanı olarak Afganistan'da bulunan Cemal de geri dönmek niyetindeydi. Mustafa Kemal'e ittifak önerisinde bulunduğu bir mektup göndermişti. Bunlarla bağlantı halindeki İttihat ve Terakki Fırkası yer altından örgütlenmeye başlamıştı. Yunanlılara karşı bir kış taarruzu isteyen orduda huzursuzluk başlamış, hoşnutsuzluk mırıltıları homurtulara dönüşmeye başlamıştı. En dengeli muhakemeye sahip olan kimseler bile Mustafa Kemal'e henüz şansı varken elde edebildiği en iyi koşullarla derhal barış yapmasını salık veriyordu. Ne ki Mustafa Kemal hiçbirine kulak asmadı. Haklı olduğuna kani olarak korkusuzca bildiği yolda devam etti. Yunanlıları savaş alanında yenecekti. Hiç duraksamadı. Canlanması için halkı dürtükleyerek ülkenin her yerinde çılgınca bir öfkeyle çabaladı. Kişiliğindeki gizli kıvılcımın gücüyle halkı dermansızlığından ve düştüğü derin cansızlıktan kurtarıp ateşledi. Enver ve Cemal ile ilgili olarak yapacağı hiçbir şey yoktu. Subaylar arasındaki hizipleri ve siyaseti ezdi. Bir darbe girişimi nedeniyle 25 kişiyi astırdı. Orduyu pençesine aldı. Efendisini derhal tanıyan ordu itaat etti. Malta'da tutsak olan diğer mebuslarla birlikte Rauf ve Fethi de İngilizlerce serbest bırakılıp Ankara'ya dönmüşlerdi. Başlangıçta tüm kalpleriyle Mustafa Kemal'i desteklediler. Fakat Mustafa Kemal gittikçe daha fazla sertleştikçe onların hoşnutsuzluğu da arttı. Politikacılar Rauf'un önderliğinde Mustafa Kemal'e muhalefet etmeye başladılar. Onun kinciliğinden ve mutlak iktidar konusundaki tutkusundan ürkmekteydiler. Kendilerine karşı takındığı alaycı tutuma ve açıkça yaptığı tersliklerini içerliyorlardı. Acımasız olduğunu ve eğer fırsat bulursa içlerinden herhangi birini tereddütsüz asacağını düşünüyorlardı. Bu yüzden onun iktidarını kısıtlamak peşindeydiler. Onlarla uzlaşmaya yanaşmaksızın şiddetli bir mücadeleye girişti. Bu müdahaleye duyduğu kızgınlık içindeki müstebidi büsbütün ayaklandırmıştı. Hakim olan kendisiydi ve öyle de kalacaktı. Bu gerilim altında sinirleri yıpranmış ve hırçınlığı artmıştı. Evde de huzur bulamıyordu. Annesi İstanbul'dan gelmiş ve Çankaya'da onunla birlikte yaşamaya başlamıştı. Çok yaşlı ve hırçındı. Artık gözleri neredeyse tamamen görmüyor, bütün gün boyunca bir köşedeki divana köylü usulü bağdaş kurup oturuyordu. En büyük zevki ona Arnavutluğun güneyindeki doğduğu köyden yeni haberler verebilen Yunan tutsaklarla konuşmasına izin verilmesiydi. Aksi takdirde düşünceleri Selanik'e ve Mustafa Kemal'in küçük bir çocuk olduğu günlere doğru kayıyor, dalıp gidiyordu. Fikriye hala Mustafa Kemal için evi çekip çevirmeye devam ediyordu. Ama bir süredir oldukça hasta ve sinirliydi. Doktorlar onun vereme yakalanmış olmasından kaygılanıyorlardı. Bir zamanlar Fikriye onu yatıştırabilirdi. Fakat artık onun uşaklar, yemekler, saçma sapan konulardaki amaçsızca gevezeliklerinden iyice gına getirmişti. Bir kadın olarak da onu artık heyecanlandırmıyordu. Zayıf ve çaresiz olması onu öfkelendiriyordu. Sık sık hiç nedensiz şikayetlere başlıyor ve gözyaşlarına boğuluyordu. Onunsa bu tür şeylere harcayacak ne zamanı ne de duygusu vardı. Çankaya'daki evi Fikriye'nin sonu gelmez yorucu öksürükleri ve ondan nefret eden annesinin tiz ve mütehakkim haykırışlarıyla dolmuştu. Mustafa Kemal'in evlenmesini hem de iyi bir izdivaç yapmasını istiyordu. Yaşlı kadın Fikriye'nin hatalarını bulup onu eleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Dahası en az oğlu kadar mütehakkim ve kibirli olan Zübeyde, Mustafa Kemal kendisine muhalefetin sözünü ettikçe öfkeden kıpkırmızı kesiliyordu. Onun oğlu seçilmiş kişi değil miydi? Ona muhalefet eden bu domuzlar da kim oluyordu? Oğlunu yatıştırmak yerine onu fişekliyor ve karşıtlarına saldırıya geçmesi yönünde kışkırtıyordu. Mustafa Kemal çok fazla içiyordu. İçki onu kamçılıyor, enerji veriyor fakat asabiyetini de arttırıyordu. Hem özel hem de sosyal yaşantısında alaycı, acımasız ve haşindi. En küçük bir eleştiri karşısında bile alevleniyordu. Onu ikna etme yönündeki tüm çabaları en başından kesip atıyordu. En küçük bir muhalefetle karşılaşsa bile büyük bir hırsa kapılıyordu. Ne hiçbirine güveniyor ne de onlarla işbirliğine yanaşıyordu. Bir keresinde bir politikacı ona zararsız bir tavsiyede bulunduğu zaman onu kabaca kovmuştu. Hükümetin saygıdeğer bir üyesi ona Türk hanımlarının topluluk içinde dans etmelerinin görülmemiş olduğunu söyleyince Kur'an'ı suratına fırlatıp elinde bir sopayla onu odasından kovalamıştı. Bununla birlikte bütün bunlar ona büyük bir askeri taarruz hazırlamak, Yunanlıları ezmek ve ardından barış koşullarını müttefiklere dikte ettirmek olan en belirgin hedefini unutturmuyordu. Bunda başarısızlığa uğrarsa Türkiye'nin ve kendisinin sonunun geleceği muhakkaktı. Diğerlerinin barışçıl ve diplomatik araçları denemesine karşı değildi. Fakat sonuç alabileceklerine hiç inanmıyordu. Fethi'nin Paris ve Londra'ya gitmesine izin verdi. Başaramadığı, hatta terbiyesizce muameleye maruz kaldığı zaman Mustafa Kemal bu başarısızlığa bıyık altından gülmüştü. Bu arada insafsızca bir çelik kadar güçlü olarak hazırlanırken 1921 kışı yerini 1922 baharına bırakmış ve yine yaz gelmişti. 37. Sonunda Anadolu yaylasının ovalarında sıcağın hala bunaltıcılığını sürdürdüğü ve her sokağı ve patikayı tozlara bulamaya devam ettiği Ağustos sonlarında Mustafa Kemal hücum etmeye karar verdi. Ayın 26'sını taarruz tarihi olarak belirledi. İlk hafta kurmay başkanı olarak Fevziye Muharebe Kumandanı olarak İsmet'le birlikte savaş alanındaki ordunun yönetimini doğrudan ele aldı ve derhal safları sıklaştırarak en basit erin bile kendi kişiliğini hissetmesi ve bir şeylerin çok yakında olduğunun bilincinde varmasını sağladı. sınırsız bir özen ve ustalıkla gizlilik ve bu anlamda başarı için her ayrıntıyı tek tek hazırladı. Bir futbol turnuvasının düzenlenmesini emretti. Finali seyretmek için birlikleri ziyaret etti, oradaki tüm kumandanlarla tanıştı, emirlerini bildirip kuşku uyandırmadan Ankara'ya döndü. Belirlediği tarihten bir hafta evvel Türkiye'nin tüm dünya ile ilişkisi kesilmiş ve bir devrim olduğu söylentisi yayılmıştı. Ayın 24'ünde 26 Ağustos gecesi yapılacak bir çay partisi için davetiye bastırdı. Evinin çevresindekilere meşgul olduğunu bildirip yeni emirlere değin hiç kimsenin eve yaklaşmasına izin verilmemesini emretti. Gecenin tam ortasında kurmaylarıyla birlikte cephe hattının gerisindeki karargaha doğru hareket etti. Fikriye ile annesi bile gidişinden haberdar olmamışlardı. Türk taarruz kuvvetleri bir süredir Afyon önünde toplanmışlardı. Yunanlıları kuzeye çekmek için birkaç seyyar birlik Eskişehir'e şaşırtma saldırısı yapmak üzere hazır bekliyordu. Yunan kumandanları yaklaşmakta olanın niteliğine dair en ufak bir kuşku bile duymuyorlardı. Kendi aralarında çekişmekle meşguldüler. Londra'da görüşmeler ilerliyordu ve Yunan hükümeti İngiltere'nin yardımıyla savaşmaya gerek kalmadan barışa ulaşacağını umut etmekteydi. Yunan başkumandan General Hacı Anestes'ti. Bu adam bir takım garip kuruntulara kapılmıştı. Kendisinin aslında ölü olduğunu ya da camdan yapıldığını, bu yüzden de kolayca kırılabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle bir sabah bacaklarının kırılabileceği korkusuyla yataktan çıkmayı reddetmişti. Bir zamanlar iyi bir asker olmakla birlikte artık dengesiz ve kısmen deli olmuştu. Bütün zamanını birliklerinden uzakta, İzmir kahvelerinde acıklı bir durumda, bomboş oturarak geçiriyordu. Kumandanlık ona Atina'da iktidar için çekişen ve cepheye ayıracak zamanları olmayan politikacıların entrikalarının bir sonucu olarak verilmişti. Memurlar ve subaylar sürekli olarak değiştirilmişti. Gelen her yeni grup bir öncekinden daha da yoz ve işe yaramaz çıkıyordu. Yönetsel hizmetler tümüyle bozulmuştu. Siperlerdeki Yunan askerleri yiyecek, para, üniforma ve mühimmat sıkıntısı içindeydiler. Tıpkı ulustaki gibi Yunan askerlerindeki savaş coşkusu da tümüyle sönüp gitmişti. Sonunda Mustafa Kemal biri hariç tüm ayrıntıları planlamış, hazırlanmıştı. Bütün inançlara, bütün tanrılara karşı alaycı olan Mustafa Kemal'in batıl inançları son derece güçlüydü. Kaderden ve tarihten korkuyordu. Maskotu olarak Halide Edip'i yanına almalıydı. Daha önce de sonuç vermişti. Halide Edip şimdi Konya'daydı. Ona telgrafla derhal gelmesini bildirdi. Son zamanlarda pasifist sözleriyle ve savaşın kötülüğüne ilişkin sonu gelmez tartışmalarıyla onu kızdırmıştı. Yine de onun yakınında olmasını istiyordu. Bilinmeyeni kızdıracak en ufak bir ihmal ya da hata riskini göze alamazdı. Halide Edip karargaha ulaştığında artık başarısından emindi. Muharebe saati yaklaşırken bir savaş bildirisi yayınladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. 26 Ağustos sabahı saat 4'te Türkler Afyon'a ve Yunan mevzilerinin anahtarı konumundaki Dumlupınar'a saldırdılar. Akşam olduğunda Yunan ordusunu yarıya bölerek ve gerideki güçleriyle irtibatını keserek büyük bir şiddetle düşmanı yarıp geçmişlerdi bile. 38. Yunan ordusu bozulmuştu. Subayların her biri kendi canının derdine düşmüş, canını kurtarmaya bakıyordu. Yiyeceği ve cephaneye aç, hoşnutsuz, evini özlemiş, gönülsüz savaşan Yunan askerleri ellerinden geldiği kadar hızla İzmir'e ve denize doğru kaçmaya başladı. Tümenler yok olmuş, alaylar bölünmüş ve tüm ordu düzensiz bir sürüye dönüşmüştü. Türk süvarilerinin sürekli saldırılarıyla engellenen bu geri çekiliş tam bir bozgun ve korkunç bir kabus haline gelmişti. Disiplinsiz silahlı yığınlar yaylanın kayalık ovalarını aşarak peşlerinde siperler ve dikenli teller, tüfekler, cephane, üniformalar, toplar, mühimmat ve teçhizat, çadırlar ve her yerde gözleri gökyüzüne dikilmiş fantastik görünümlü ölü bedenler bırakarak kaçtılar. Sinekler, akbabalar ve sokak köpekleri ölüleri bulmuşlardı bile. Yakıcı güneşin altında büyük toz bulutları içinde ilerleyen askerlerin üzerinde, onları izleyen süvarilerin üzerinde, ölü bedenlerin üzerinde, hareket eden ya da duran her şeyin üzerinde. Kırmızı bir toz kümesi birikiyor, boğazları yakıyordu.